Ayrım 35, sayfa 453, Kahire olayı, Olen Steinhauer. 7. Kasım. Ömer hala bir eve döndüğünde güneş çevrelerindeki binaların arasında yarı yarıya gizlenmişti. Sophie bir süre terasta dinlendi. Güneşin alçalmasını izledi. Kil renkli kulelerin arasında piramitleri görebiliyordu. Bunu unutmuştu. Kahire'deki pek çok yerden bakılınca onların şehrin kıyısında oturduklarının görülebildiğini, antik dünya modern olanı izliyordu. Halavi sarsılmış gözüküyordu. Sophie adamın ofiste olduğunu biliyordu. Artık her neresiyse ama sorunun ne olduğunu sormaya gerek görmedi. Kendi ülkesinin tarafında neler olup bittiğini takip etmekte yeterince zorlanıyordu. Kaldı ki onun sorunlarına endişelensin. Adam yanındaki hasır sandalyeye oturdu. İkisi birlikte Gize ve Keops'u izlediler. Ona bakmadan konuştu. Bayan Cole, size dün gece sormuştum. Bir kez daha soracağım. Neden buradasınız? Ne yapmak istiyorsunuz? İtirafından sonra gelen zihninin berraklaşmasıyla cevabını bulmuştu zaten. Kocamı öldüren adamla yüz yüze gelmek istiyorum. Bunu neden yaptığını öğrenmeliyim. Kocanızı öldüren adam Cerc Ahmeti. Onu muhtemelen asla bulamayacağız. Ahmeti tutan kişi, onunla konuşmak istiyorum. Ve belki, dedi bir an sonra, konuşmaktan fazlasını yapmak. Adam ciddiyetle başını salladı. Sonra da eve dönmek istiyorum. Tabii ki. Sophie bir nefes aldı. Sanırım gitmeden önce Stan'le de konuşmalıyım. Bazı yanıtları bilmeye hakkı var. Bunu ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakarız. Bana söyleyecek misiniz? Alan bilmiyormuş gibi kaşlarını kaldırdı. Emmet'i öldürmesi için Cerc Ahmeti'yi kim tuttu? Adam hemen yanıtlamayınca devam etti. Michael Halil miydi? Bilmiyorum. Emmet'le konuşmuştu o, dedi. Budapeşte'de öldürüldüğü gün. Mısırlı adamın sesi bir oktav yükseldi. Onunla konuştu mu? Sophie başıyla onayladı. Öyle olmadığını iddia ediyor ama Macarlar konuştuklarını görmüş. Ömer hızla gözlerini kırpıştırdı. Elleri kucağında hareket etti. Bu önemli bir bilgiydi. Neyle ilgili konuşmuşlar? Stumbler tabii ki. Adam dudaklarını sıkarak başıyla onayladı. Bunu kesinlikle araştıracağım diyerek dönüp Arapça bir şeyler söyledi. Sophie, Said'in sert görünüşlü genç adamın kapıda dikildiğini fark etti. Said bir şeyler söyledi. Ömer, Sophie'ye akşam yemeği hazır diyerek kalktı. O anda telefonu çalınca yanıtladı. Kısa bir süre dinleyerek Arapça bir şeyler söyleyip mırıldanmaya devam ederek içeri doğru devam etti. Sophie, Said'in peşinden mutfağa giderek Fauda'nın sofrayı hazırlamasına yardım etti. Said yardım etmek için bir girişimde bulunmadı. Kanepede oturarak telefonundaki mesajları karıştırdı. Ömer döndü, gözlerini öylesine sert ovuşturuyordu ki durduğunda acıyla kırpıştırmak zorunda kaldı. Ne oldu diye sordu Sophie. Ömer başını salladı, yok bir şey. Ona yalan söylediğini biliyordu ama itiraf sonrası yaşadığı aydınlanmanın bir parçası da hiçbir zaman öğrenemeyeceği bir şeyler olacağıydı. Üstelemedi. Falafel... Dipnot, falafel Orta Doğu'ya özgü baharatla nohut ezmesinin yağda kızartılmasıyla yapılan bir yemek. Çevirenin notu. Falafel ve salatasını çatalıyla didiklerken yemeklerin Yugoslavya'da önemli olduğunu anımsadı. Vukovar'dan sonra Zora'nın amcasının evinde 3 gün daha kalmışlardı. Çünkü Vukovar'dan sonra başka kimsenin yanında rahat edemeyeceklerdi. Ortak sırları onları Zora'ya bağlamıştı. Onunla ve arkadaşlarıyla politika, zevk ve inancı, cin, tonik ve limon gibi karıştıran daha fazla azimli gençlerle yiyip içtiler. Herkes için tabaklar dolusu ızgara, çevap, dipnot, çevap, Sırpça şiş kebap, sarma, her çeşit et, turşular, ucuz bira vardı. Ye, iç ve savaşmaya devam et. Mısırlı adamların da yemeklerini bitirdikten sonra oraya gideceklerini sanmıştı. Yemekten sonra Seyid ve Ömer birlikte namaz kıldılar. Abdest ritüeli. Elleri başlarının yanlarında, kulaklarının gerisinde Allah'a dua ettiler. Sonra elleri dizlerine gelene kadar yarı eğildiler. Yalvarış, Yugoslavya'da da dua ediyorlardı ama hiç bu kadar mütevazı değillerdi. Sırpların tanrısı onları kollamak için vardı. İnsanların tanrısı hep uzaktaydı, çok uzakta. Sonra adamlar gittiler. Sophie de Fuada'nın sofrayı toplamasına yardım etti. Ama burası Sophie'nin mutfağı değildi. Bir süre sonra Fuada onu uzaklaştırdı. Sophie terasa döndü. Sesleri ve araba motorlarını, daha uzakta ezanları duydu. Glenda ile Kozmos içtiklerini ve onun Macarlar hakkında şikayetlerini hatırladı. Umutsuzlukla o hayattan nasıl nefret edebilmiş olduğunu merak etti. Çünkü derdi, zora olsaydı daha iyi bir şey istiyorsun, salt mutluluktan fazlasını. Peki bu onu nereye getirmişti? Hangi küstah kaltak mutluluktan daha önemli bir şey olabileceğini iddia ederdi? Daha da önemlisi, hangi şapşal böylesi hastalıklı bir felsefeye inanırdı? Bu şapşal işte burada, bir yabancının terasında oturmuş ev sahibiyle bir kelime bile edemeyen şapşal, işte böyle yalnız kalınırdı. 8. Kısım 1991. Emmet'le Zora tartışıyorlardı. Bu bir suç, dedi Emmet. Tanrım, bunu göremiyor musun? Bu mide bulandırıcı. Onun yaptığı mide bulandırıcıydı. Burnunun ucundaki şeyi göremiyor musun? Bu onun yaptıklarından daha iyi bir şey değil. Bu adalet. Açlıktan öldürmek mi? Bu orta çağa ait. Eğer gerekiyorsa adamı vur ama bu... Sophie bir şey söylemedi. Küflü bodruma inmişlerdi. Şehir yönünden gelen patlamalar hala devam ediyordu ve çıplak ampulün gözü rahatsız eden parlaklığı altında adamı bağlanmış ve ağzı tıkanmış halde bir köşede buldular. Solgun ve leş gibi yüzünde sarı bir sakal uzamıştı. Çökmüş gözleri korku içindeydi. Zora'nın elindeki tabancayı görünce gözünde bir anlık umudu kayboldu. O sırada Emmet ellerini kollarını sallayıp arada bir alçak girişlere çarpıp havaya toz ve pislik savurarak konuşuyordu. Sophie yalnızca gözlerini kullandı. Hırvat askerin parçalanmış askeri giysilerine baktı ve kollarında, yakasında ve kalçalarında kurumuş siyah kan gördü. Pis çizmelerinin topuklarını, nemli toprağı kazışını izledi. Morarmış donuk gözlerini çevirmesini izledi. Ağız tıkacının yanaklarında bıraktığı keskin kırmızı izleri gördü. Çizmeli ustaşanın zayıf köylüleri toplayarak onları kamyonlara doldurup imha kamplarına götürdüğünü hayal etti. Gülen bir adamın küçük bir kızın ayak bileklerinden tutarak duvara savurmasını, uzun sarı saçlarının uçuşunu gördü. Bu adamı düşündü, buradaki adamı. Rakia'dan sarhoş, bir bebeğe top gibi vuruşunu, yatağa bağlı bir kadına tecavüz edişini, onu boğarak öldürmesini. O yatakta kendini hayal etti. Nefes alamamayı, bacaklarının arasındaki yırtılmayı. Praga giden trende Emmet, işte dünyanın geri kalanı böyle demişti. Hiçbir fikri yoktu, tam olarak bilmiyordu. Birden kitapların ona hiçbir şey öğretmediğini fark etti. Bilmek isteyen yapardı. Harvard Meydanı Disneyland'ti. Şunu bana ver, dedi ancak duyabildikleri bir fısıltıyla. Zira tartışmanın ortasında durmuş ona bakıyorlardı. Bir kez daha Sophie, şunu bana ver diyerek elini uzattı. Zora ilkin şaşırmış gözüktü, sonra yüzü anlayışla doldu. Emmet, hayır Sophie, bu çılgınlık, dedi. Ama Zora tabancayı vermişti bile ve Sophie elinde tabancanın güven verici ağırlığını hissetti. Dünya tehlikeliydi. Massachusetts'ı hayal ettiğinden çok daha tehlikeli. Yanında bir şeyler olması gerekiyordu. Emmet bir adım da atarak yaklaştı. Ver şunu bana Sophie. Duyuyor musun? Ver şunu bana. Sophie nedenlerini kelimelere döktü ama sesli söylediğinde bunun bir bahane olduğunu biliyordu. Bu merhametten, açlıktan ölecek. Burası bizim yerimiz değil, dedi Emmet sanki bir anlamı varmış gibi. Buraya, buranın kendi yerleri olduğuna, bu Balkan evlerinde olan bitenden sorumlu olduklarına inanarak gelmemişler miydi? Silahı kaldırdı. Emmet, hayır diyerek ellerini kaldırıp inleyen Hırvatlı aralarına girdi. Çekil, dedi Sophie ona, şimdi soğuktu, çok soğuktu. Bu onun seçimi, dedi Zora, senin değil. Emmet onu iterek karısına odaklandı, gözlerinin içine bakarak niyetini anlamaya çalıştı. Kararlılık gördü. Sophie bunu görebildiğinden emindi. Çünkü o anda Emmet de değişmişti. Daha önce Sophie'nin hiç görmediği bir ifadeyle ona yaklaştı. Tek bir uzun emin adım. Dudakları sıkılmış, silahı namlusundan tutarak çevirdi. Sophie silahı elinden almasına izin verdi. Sonuçta onun kocasıydı. Emmet kendisinden daha açık düşünüyordu, bu belliydi. Sonra Emmet tabancayı elinde çevirerek kabzasından tuttu. Sophie'ye sırtını döndü, kolunu kaldırdı ve Hırvat'a iki el ateş etti. Biri karnına, diğeri göğsüne. Hırvat çığlık atmaya ve öksürmeye çalıştı ama ağız tıkacı engel oldu. Sert bir şekilde ayaklarıyla debelendi, bacakları istemsizce kasıldı, ağız tıkacından kan sızıyordu. Emmet silahı toprağa attı. Kendine şaşırmıştı. Nihayet kim bilir ne kadar sürdü. Bacağı hareket etmeyi bıraktı ve adam son bir hırıltılı nefes vererek kendi üzerine doğru iyice yığıldı. Sophie kontrolsüzce titriyordu, gözleri yaşarmaya başlamıştı. Gene de kolunu ona sarıp kendisine doğru çekerken Emmet'in elinin ne kadar kontrollü ve sert olduğuna şaşıracak kadar kendisindeydi. Geldikleri yolda bir çatışma çıktığı için o gece dönemezlerdi. Boyan, gitar hala kucağında televizyonda son dakika haberlerini izliyordu ve onlara ertesi günü beklemelerini söyledi. Bodrum'daki Hırvat'ın ölmüş olmasına pek de üzülmüş görünmüyordu. Sanki bir yemeğini yakmış gibi yalnızca omzunu silkti. Zora rakiyayı getirdi. Daha sonra bunu sen de görebiliyordum. İkinizde de siz turist değilsiniz. Yalnızca gelip geçmiyorsunuz dedi. Emmet onu kendilerini yönlendirmekle suçlayınca beni gözünde büyütme, sadece boyana bir şey getiriyordum. Sizin de görmek isteyeceğinizi düşündüm. Bodrum'daki domuz beklenmedik bir şeydi. Nasıl hissediyorsun?
Öfkeli dedi Emmet.
Soğuk dedi Sophie.
Bunu yapmaya hazırdın dedi Zora Sophie'ye. Sorunu gördün ve olabildiğince çabuk çözmek istedin.
Emmet'e haklıydın. Açlıktan öldürmek orta çağa ait. Sophie bunu anladı. Bu kadına dikkat etmelisin.
Sen hayal dünyasında yaşıyorsun dedi Emmet. Bize tuzak kurdun ve o yalnızca...
Hayır diye kesti Zora parmağını ikisine de sallayarak. Sizi yönlendirmişim gibi yapmaktan vazgeçin. Size bir şey gösterdim, hepsi bu. Ve artık bu bizim sırrımız. Üçümüzün arasında bir şey. Bu bizim bağımız. Başka kimse asla bilmeyecek.
Boyan bilecek dedi Emmet. Zora başını iki yana salladı.
Eğer Boyan kış sonuna kadar hayatta kalırsa şapkamı yerim.
Birden tekrar konuşabilen Sophie, senin bir şapkan yok dedi.
Tekrar ona baktılar. İki saniyelik sessizlik. Sonra hem Emmet hem de Zora delice gülmeye başladılar. Gerginlikleri hızla boşalıyordu. Sophie gülemiyordu. Henüz değil. Çünkü Zora'nın haklı olduğunu anlıyordu. Onları hiçbir şey yapmaları için yönlendirmemişti. Yönlendirmeyi Sophie yapmıştı. Hırvat'ın suçlarıyla ilgili hikayeye inandığından emin bile değildi. Ve canını sıkan şey bunun onu rahatsız etmemesiydi. Prag'daki köprüde nasıl hissettiğini düşündü. Boş, naif, aptal ve bir daha hiçbir zaman öyle biri olup olamayacağını merak etti. Bardaklarını kaldırdılar.
Zora sırrımız, bizi birbirimize kenetleyen zank dedi.
O akşam her şey onun kavrayışının ötesindeydi ama ertesi gün Zora'nın amcasının evine döndüklerinde bunu daha iyi anladı. Victor uğradığında Victor'un Amerikalıları Zora'yla üçlü seks yaptıkları konusunda suçlaması yarım saat sürdü. Onlar da bu hikayeyi sürdürdüler. Hatta Zora ikisini de herkesin ortasında öptü. Bu aldatmacada bir çeşit haz vardı ve kısa bir süre sonra Sophie neden tekrar naif olmak istediğini merak etti.
Şimdi gerçekti, sahiciydi. Onlarca yıl sonra Zora ona sahici olmanın yeni bir yolunu önerdiğinde üzerine atlamıştı.
Boston'a döndüklerinde Sophie'nin katıldığı iş başvuruları ve görüşmeler ona çok önemsiz görünüyordu ve işverenler yüzüne bakınca bu hırs eksikliğini görebiliyorlardı. Kimse onu geri aramadı. Diğer yandan Emmet yeni bir coşkuyla işine sarılarak kendini tekrar diplomasiye doğru yönlendirdi.
Sophie'ye orada hiçbir şey anlamamışlık dedi bir gece. Bir daha asla o kadar cahil olmak istemiyorum.
Sophie gülerek onu öptü. Ben de senin karın olacağım dedi, bunun yeterli olduğuna inanarak. Neticede Emmet kendini onun için feda etmişti ve bunu asla unutamayacaktı. Çok sonra onu Chez Daniel'de yakışıklı ve güçlü gördüğünde hala ne kadar şanslı olduğunu düşünecekti.
Dokuzuncu kısım. Salı sabahı çok erken Sophie terastaki hasır koltukta Fuad'ın onu hafifçe sarsmasıyla uyandı. Kadın içinde Ömer geçen melodik ancak acele bir şeyler söyledi. Hava karanlık ve soğuktu. Sophie gözlerini kırpıştırdı, sandalyede doğruldu ve gözlerini sildi. Her yeri ağrıyordu. Fuad da başka bir kelime etmeden ayrıldı, o da arkasından gitti. Salonda Seyit ince bir deri ceketin önünü ilikliyordu. Sophie'nin gelişini izleyen Ömer Halabi'nin elinde Fuad'ın her daim hazır çayından vardı. ''Dinlendiniz mi?'' diye sordu. Sophie başıyla onaylayarak elleriyle saçlarını düzeltti. ''Bana kocanızın öldürülme emrini verenle karşılaşmak istediğinizi söylemiştiniz.'' diye devam etti. Sesi alçak ve tepkisizdi. ''Bu hala geçerli mi?'' Sophie gene başıyla onayladı. ''Tamam.'' diyerek gidip karısını öptü. Birbirlerine bir şeyler fısıldadılar. Seyit bir sandalyenin arkasında duran uzun kadın pardüsüsünü alarak Sophie'nin giymesi için tuttu. Belli ki Fuad'ın da elbisesi gibi o da çok büyüktü. Seyit Fuad'ın yanaklarından öperken Ömer kapıyı açtı. ''Artık gidebiliriz.'' İki adamın arkasından arabaya gitti. Seyit gene şoför rolünü üstlenmişti. Bir süre kentin güneş doğmadan önceki sakinliğinde ilerlediler. Nil'i geçip Sophie'nin tanıdığını düşündüğü ama şafaktan önceki saatlerde boş ve ölü gözüken meydanlardan geçtiler. Kahire'de hiç bu kadar erken saatte yolculuk etmemişti ve burası bildiği kentin bir paraleli gibi gözüküyordu. Sonunda binalar seyrekleşti ve kayboldu. Sollarında siyah çöl uzanıyordu. Sağlarındaki daha ufak binaların arasından arada bir suyu görüyordu. Nil'i güneye doğru takip ediyorlardı. Bir tabela 15 Mayıs şehrine doğru gittiklerini söylüyordu. Daha önce hiç orada bulunmamıştı. Bir an için Stan'in yanında olup ona her şeyi açıklamasını diledi. O neredeydi? Sophie'yi bulma umudunu yitirmiş miydi? Belki, ama eve döndüklerinde onu arayacaktı ve daha dürüst bir konuşma yapacaklardı. Ne kadar dürüst? Buna hala karar verememişti. Nihayet sola doğru dönüp ışıklandırılmamış caddelerde ilerleyerek yol kum tepelerinin arasından geçen çakıla dönüşene kadar birkaç kez döndüler. İleride yaklaştıkça belirginleşen bir ışık noktası gördü. Bu iki kum tepesinin arasında kurulmuş, tepesi kapalı yanları açık direkleri olan büyük bir çadırın lambasıydı. Bir başka arabanın yanına park ettiler, çizilmiş bir BMW. Sonra Seyit inip arabanın yanında durarak telefonunu kullandı. Ömer ona dönerek "O burada." dedi. Gözlerini kıstığında çadırın altında iki silüet gördü. Dolaşan ve eli kulağında olan, belki Seyit'le telefonda konuşan iri bir silüet. Diğer silüet ise sandalyedeki bir adama aitti. Kimse onu dinlemediği halde konuşup dururken başı hareket ediyordu. Bu Michael Halil miydi? Tanıyamadı. "Size her şeyi anlattı mı?" diye sordu. "Yeterince. Kocanızın ölümünden kimi sorumlu tutmanız gerektiğini sorarsanız size Muammer Kaddafi yanıtını verecektir. Bunda kesinlikle bir doğruluk payı var ama yeterli değil. Hayır, bildiğim kadarıyla 9 kişinin ölümünden o sorumlu. 5 Libyalı mülteci, eşiniz Cibril Aziz ve Stanley Bertoldi." Keskin bir acı hissetti ve adamın çizgilerle dolu yüzünü daha iyi görebilmek için döndü. "Stan? Ne?" "Korkarım öyle." "Stan'i mi öldürdü? Emmet ve Stan'i?" "Evet." "Ne zaman? Yani Stan..." Derin bir nefes alarak başını salladı. "Ölmüş olamaz." "Cesedi dün gece arabasında bulundu. Vurulmuş."
"Aman Tanrım."
"Bu konu istihbaratla ilgili," dedi Ömer. "Her zaman istihbarat ve ihanetle ilgili oldu. Sorumlu olan adam o." Onu güçlükle duyuyordu. Stan'ın ona kalmasını, kendisini beklemesini, söyleyişini düşünüyordu. Dediğini yapmış olsa hayatta olur muydu? Yoksa Zora, Arkadya Mall'da ona yaklaştığı anda Stan de mimlenmiş miydi? Hepsi 1991'den beri mimli miydi? "Sizi tanımıyorum, tam olarak tanımıyorum. Belki de bana yalan söylüyordunuz, belki onları siz öldürdünüz." Adam karardı bir şekilde. "Bu size kalmış," dedi. "Unutmayın ki sizi bana inaya gönderdi. Bu adamın suçundan kuşku duyabilirsiniz. Ama size İslam hukukuna göre ölümle cezalandırılan bir başka suç olduğunu söyleyebilirim. Fesat, ülkeye fenalık yaymak. Uzun zamandır copların, silahların ve yumrukların yanlış tarafındaydı."
Siz değil miydiniz?
Omzunu silkti. Belki ben de bulundum. O sandalyede ben olduğumda bu soruyu sorabilirsiniz. O zamana kadar ortadaki durum bu.
Sophie burnundan nefes aldı. Adı ne?
Bu fark etmez.
Evet, fark eder.
Ömer kısa bir süre düşünerek, benim görevim ülkemi korumak, bu nedenle adını paylaşmayacağım. Ama aynı zamanda size yardım etmenin de bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl ülkeme büyük hizmet verdiniz, fedakarlıklar yaptınız ve çabalarınızın karşılığında size kötü davranıldı. Şimdi vermeniz gereken bir karar var. Bu adam sizin hayatınızdaki adamları öldürdü. Buna rağmen siz kendinizi de suçluyorsunuz. Zora Balasevic'e verdiğiniz bilgilerin olanlarla bağlantısı olduğunu anlıyorsunuz. Sizi bu konuda temize çıkaramam, ancak yardımcı olabilirim.
Bu adam neden bahsediyordu?
Adam gelin diyerek arabadan indi, telefonu kapatmış olan Seyit kapıyı açtı. Soğuk çöl rüzgarı ıslık çalarak Sophie'yi sarstı, kum burnunu gıdıkladı. Kulakları hemen üşüdü ve hapşırdı. Ömer ona yaklaşarak eliyle çadırı ve iki silüeti işaret etti. İkinci adam sandalyeden kalkmamıştı. O sırada Sophie adamın konuşurken ellerini oynatmadığını fark etti ki Mısır'da bu neredeyse imkansızdı, sandalyeye bağlanmıştı.
Ömer, kocanızın cinayet emrini veren o adam. Ben bir kanun adamıyım ve iyi bir Müslüman olmaya da çalışıyorum. Bu iş de kolay değildir. İslam hukukuna göre iki seçenek var. Katil cinayeti işlediği şekilde katledilebilir ya da kurbanın ailesi affetmeyi seçebilir ve ceza yerine maddi bir karşılık alabilir. İlkine kısas denir, ikincisine diyet. Elinizi uzatın.
Sersemlemiş bir halde denileni yaptı, eline bir silah tutuşturmasını bekliyordu. Bunun yerine avucuna tek bir madeni para koydu, bir Mısır lirası.
Bunu cebinize koyun.
Denileni yaptı. Ömer, bu para iki şeyden biri olabilir. Telafi olabilir, diyetiniz, ilk kapora yani. Ya da onu öldürmek için ücretiniz olabilir. Onun yaptığı gibi cinayeti işlemesi için üçüncü bir şahıs görevlendirmiş olacağım.
Sophie korkuyla bir adım gerileyerek, bu bir iş teklifi Bayan Kol, emir değil. Şu iki adamdan birine de bu işi yaptırabilirim. Yalnızca sizin telafi fırsatı isteyeceğinizi düşündüm.
Sophie ne diyeceğini bilemedi, düşünüyordu. Sorgula, sorgula, sorgula, düşünüyordu. İşte dünyanın geri kalanı böyle, düşünüyordu. Bu adamın söylediklerinin hiçbirine inanıyor muyum?
Sonra bu fark eder mi?
Çünkü gerçekte bunu o istiyordu, bir başkası için değil. Bunu Yugoslavya'da da istemişti ama Emmet elinden almıştı. Gerçek buydu. Bu adamın suçu inanmak istediği kadar önemli değildi.
''Şimdi karar vermek zorunda değilsiniz.'' dedi Ömer. ''Arabada oturup düşünün. Ancak güneş doğmadan önce kararınızı bildirmeniz gerek. Sonrasında temizlik yapmamız gerek.''
35. ayrımın sonu. Sayfa 468.